Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Seni sormalı.
Fena değiliz.
Herkese selamlar.
Evet, 31 Ekim 5 Kasım arasını konuşuyoruz. Nihayet Kasım'a da gelindi.
Evet. Bizi tabii kaç kişi dinleyebiliyor bilemiyorum. Çünkü internet kesintisi özellikle Cuma günü itibariyle zirveye çıktı. Bugünün, sürü servis çalışmıyor.
Bugünün konusu oldu.
Zaten ülkenin bir kısmında internetin bir haftadır falan kesik olduğu söyleniyor. Ama tabii basın diye bir şey olmadığı için bu sadece hani sözlü yani biz mesajlarla bu konu bildiriliyor. Detayını bilemiyorsun.
Öyle.
Nerelerde var? Gerçekten var mı? Ne kadar yaygın? Ne kadar sürmüş? Hani çok bizim de bilgimiz yok bu konuda. Orada, ama bu Cuma günü her yere etkiledi.
Evet, Cuma bugün günü. Olan. Hatta işte şey oldu. Gerçekten sadece VPN'le falan değil. Adamlar diyor ki ya bizde internet yok. Hani kesik.
Ya çözüm buldular. Çünkü hani internet olduğu sürece bir şekilde aşılıyor. İletişim kurulabiliyor. Artık komple interneti kesmek. Evet.
O nerede olmuş? Benim başıma gelmedi.
Daha Türk Telekom kullanıcıları çok şikayet ediyordu. Ve bu şey, bu kesinti bu arada günün, yani ben yakaladım ucundan. Gecenin 3'ünde 4'ünde başladı.
Tabii.
Mesajlara da bakarsanız hep o saatlerde atıldı.
Bu sefer yalnız mesela WhatsApp kesilmiyordu genelde. WhatsApp Twitter, Facebook falan oluyordu. Evet. Bu sefer WhatsApp da gitti.
SMS'e dönüldü. SMS'e bugün dönüldü. SMS'den haberleşiliyor. Telekom ya, firmaları çok mutlu tabii.
Bu interneti kesme olayı yani hiç olmaması gereken bir şey.
Evet.
Devlet kendi hizmetlerini de internet üstünden sunuyor çünkü. Bir sürü insan ilacını alamadı bu yüzden. Ki ben de o cehennemin içinden taze çıkmış sayılırım. Biliyorum o ilacı alamadan nasıl bir şey olduğunu.
Ya eğer internet tamamen kesildiyse eczaneler falan doğru düzgün çalışmaz oluyor.
Var, banka çalışamıyor. Sen bankaya borcun var. Kredi kartını ödeyeceksin. Bir şeyini ödeyeceksin. Kiranı yatıracaksın. Yani internet böyle hani bir lüks tüketim değil, bir şey değil. Hatta temel haklar yani, arasına girdi.
Şimdi internetin tamamen kesilmemesi zaten ayrı bir şey. Murat, normal haberleşmenin de kesilmemesi tabii lazım. Hani Twitter'ın, Facebook'un, yani WhatsApp'ın. Onlar da çünkü elimiz ayağımız oldu. Yani toptancı bir şekilde yaklaşıp bilmiyorum. Tamam, çözümü nedir önerebileceğim bir şey de yok açıkçası ama hani bu da olmuyor. Bu şekilde de olmuyor.
Tabii. Valla işte şu bu saat oldu. Hala bir doğru düzgün gidemiyoruz. Bazen hatta kesilmiş.
Ama her ISP'de de aynı durum
her
yok.
Her ISP'de de aynı durum yok, evet.
Yani bende hiçbir şey kesilmedi.
Mesela evdeyken. Türk Telekomcular şikayet ederken Vodafone'cular biz gidiyoruz diyorlardı. Bu
ben de bir ADSL firması kullanıyorum. Hiçbir şey kesilmedi.
Ben her şey çalışıyor.
Ha, başka DNS kullanıyorum ama hani çoğu yerde DNS değiştirmek de para etmiyor.
Evet. Yok DNS yetmiyor.
Bende hiçbir şey kesilmedi yani.
Uydunet'te de falan da kesildi. İşte VPN'le girilebildi ancak girilebilen yerlere. Ama tabii şey VPN şey çözüm değil ki, internetin kesildiyse yoksa nereye giriyorsun?
Evet. Ama şu an itibariyle ben VPN'siz de erişebiliyorum her yere galiba.
Belki.
Ama ya WhatsApp çalışıyor.
İyileşmesi de bir süre alıyor. Hani kesilmesi
tabii, tabii. Ya işte o ISP'lere muhtemelen hani devletten emir gidiyor şunları kesin diye. Yapana kadar her ISP gerekli şeyi yerine getirene kadar zaman geçiyor. Açın diye emir gidince de tabii yapana kadar zaman geçiyor.
Ya böyle hani emirle bu işler böyle olmayacaktı.
Evet.
Öyle. Ama şu anda olağanüstü hal olduğu için öyle bir durum olma ihtimali var. Normal zamanda tabii ki mahkeme kararıyla falan oluyor da.
Vallahi
ya işte mahkeme kararı falan biliyoruz nasıl olduğunu.
Ne olursa olsun sonuçta internetsiz kalıyorsun. Ve hani konuyla alakan var mı yok mu hiç alakasız bir sürü
ya
insan.
Tabii abi toptan olmaz. Evet. Yani bu işin böyle toplu bir şekilde bütün ülkenin internetini ya iletişime özellikle İletişim, etkileyen tabii.
Hayır şey var.
Olmaz yani.
Bazıları da mecburen mesela farklı şehirlerde iş yapıyorsun. Nereye? Farklı ülkelerle iş yapıyorsun. Bir anda yok oldu. Bağlantın kesildi.
Açıklaması yok, bir şey yok. Ne olduğu belli değil.
Var. Hani,
ya ne olduğunu herkes anlıyor bir şekilde de. Çünkü haberi de gelmeye başlıyor. VPN'i açıyorsun, sen de haber almaya başlıyorsun. Bir yandan da o var, işe de yaramayınca da yaramıyor. Yani bir tane program kurup yapabilen diyeyim. Çoğu yapamıyordur tabii normal kullanıcıların ama hani bu işlerden biraz anlayan bir kişinin basit bir VPN kurmasına bakıyor. Bu yöntem değil ki, o zaman niye yapıyorsun?
Tabii. Güvenlik için dendi en sonunda, yani açıklama bu.
Onun için dendi tabii.
Öyle deyince zaten çözülüyor her şey.
Evet.
Güvenlik. Alışveriş merkezinde seni kapıda aramaya kalkıyor adam. Evet. İçeride alışveriş yapacaksın, para arayacaksın. Sana kapıda suçlu muamelesi. Ne? Güvenliğiniz için. Hadi ya. Ben girmiyorum öyle alışveriş merkezine mesela. Kapıda...
Sen abi bakkal dışında seçeneğin kapıda, yok o zaman.
Var, marketten alırım. Kapıda suçlu muamelesi. Ne ya? İçeriye gireceğim, para harcayacağım. Ekonomiyi alacağım, vereceğim.
Can
ekonomiye
vereceğim
can vereceğim. Kapıda sen net benim çantamı mantamı. Ne oluyoruz ya? Ya girmiyorum, oluyor. Yani, değiştiremiyorum bu sistemi. Ben de o tür alışveriş merkezlerine girmiyorum. Kapısında arama bilmem ne yapılmaya kalkılan mağazaya girmiyorum. Başka yerden alırım. Aynı şey başka yerde de satılıyor.
Böyle sonuç itibariyle çok verimsiz bir gün oldu. Birçok iş yeri için, birçok çalışan için.
Bahane oldu. Cuma günü herkes kaçmak için, erken kaçmak için şey arıyor. Bahane arıyor. Ama işte kaçtılar.
İnşallah hani internete fişini çekme bir standart olmaz. Standart
oldu. Oldu zaten.
İnşallah.
Oldu
ki.
Sürekli oluyor işte.
Yok, bu kadar değil yani, fişini çekmekten kastedim VPN'ine girdiğin değil. Hani hakikaten yok, internet diye bir şey yok. Telefonda da yok üstelik. Hani şeyde de yok.
Ya
evinde de yok.
Ya olmuş. Ben onu anlamadım. Ben hiç yaşamadım bugün ya. Duymadım da bir yerden.
Şimdi yorumlarda duyarsın. Hepsi herkes bilir yazar.
İlginç yani. Toptan kesilmesi.
Bu olay zaten geçen haftaki toptan kesilmesi, o ayrı konu. O zaten bilinen bir şey. Bu ben bugün diyorum. Ne diyelim? İnşallah olmasın yani böyle şeyler. Hem de işe yaramıyor, o da ayrı konu.
Ya işe yaramıyor sonuçta internete. Ya işte komple interneti kesmezsen, adam bir şekilde internet bağlantısı kurabiliyorsa iletişimi yok. İşte bunun bin tane VPN'i var, başka teknolojileri var, proxy'si var, erişir.
Tabii. Ya ben başka şeye takılıyorum. Erişir. Mesela şimdi siber saldırı da olabilir, güvenlik de olabilir. Demek ki devlet kendi kurumlarını ayakta tutarak da bu işi yapamıyor. Küt diye kesiveriyor. Yani ben bilmem nerenin bölgesini işte kestim internetini ama işte sağlık sistemim çalışıyor diyemiyorsun. Komple gidiyor.
İşte kestin mi komple kesilir zaten öyle.
Hayır, bunun burada da ayarsızlık var. Devletin ayakta kalması lazım bir şekilde. İşte sistemlerin.
Farklı kablo mu döşeceksin, nasıl olacak yani?
Ordu öyle.
Tamam işte o savaş zamanına lazım. Hazırlıklı yapıyor da o yüzden. İşte ona göre para ayırıyorsun, kaynak ayırıyorsun. Mümkün değil yani.
Vallahi bilmiyorum. Her türlü yanlış. Şimdi bir tane açık haberimiz var. Geçen hafta Linux'un açığını söylemiştik. Bu hafta Windows'un açığını söyleyeceğiz ama söyleyen biz değiliz.
Google projesi söylemiş. Var bu. Evet. Project X miydi neydi? Bu şeyi araştıran. Açıkları araştırıp bir de bunu ilgili yere söylüyor. Belli bir zaman içinde kapatmazsa da halka açıklıyor. Ama bu sefer çok hani acil, zaten kullanılmakta olan bir açık bulmuşlar.
Ha, bir de öyle bir şey var.
Ve çok kısa
diyor.
Zaman vermişler. Hem Flash'ta bir açık bulunmuş hem Windows'ta. 7 gün içinde kapatmasını istemişler yani Windows'un. Sonra da halka açıklayacağız.
Kapatsa da kapatmasa da.
Tabii. Çünkü kullanılıyor diyorlar. Yani aktif olarak kullanılan bir şey. Tabii Microsoft buna isyan etti biraz. Ya bu kadar kısa zamanda biz nasıl böyle bir şey yapalım. Ne denir? Önlem alalım. Gerekli değişiklikler yapalım da. Google'ın da savunması mantıklı. Hani zaten kullanılıyor diyor. En azından şey yapabilirsin.
Kapatmasan
bile yayınlayamasan bile mesela o ilgili servisin kapatılması yönünde uyarı yayınlayabilirsin vesaire falan gibi bazı önlemler alabilirsin diyor. İlginç bir şekilde Adobe ama 7 gün içinde kapatmış açığı. Onlar daha hızlı çalışmışlar.
Demek ki
Flash kullanan hala varsa tabii.
Tarafı daha ciddi bir sorunla karşı karşıya.
Microsoft bu açık duyuruldu diye yeteri kadar kısa zamanda tepki vermedikleri için duyuruldu diye sonra huysuz çocuk tavırlığına girdi. Öyle bir şey yok. Adam önce bu işin kuralı, adeti bu. Önce adama bildiriyorsun ama bir süre veriyorsun. O süre içinde diyorsun kapatırsan kapat, yoksa duyuracağım.
Aynen.
Abi geçmiş gündemlerde konuşuyorduk. Hani böyle açıkta kullanıldığı bilinmeyen açıkları bulurlarsa da şey yapıyorlar. 90 gün süre veriyordu. Microsoft ona da kısa diyordu.
Ne olsun 365 gün yani.
Bir sonraki sürümde inşallah.
Tabii.
Bu seferki aciliyeti olan bir
uğraştı.
Şey.
Uğraştı. Yani. İcat çıkarmayın. Microsoft'un tepkisi o, yaklaşım o. Ama olmuyor işte öyle. Evet. Onların istediği gibi olmuyor bu işler.
Project Zero'ymuş bu arada, az önce ilk istedim de ben. Google'ın affetmiyor, şakası yok yani. Buldular mı gerekli şeyi yapıyorlar, açıklıyorlar yani.
Project X de vardı, o başka şey.
O ayrı, evet, o başka araştırmalar içinde.
Google Chrome'un Android sürümüne arayüz güncellemesi yapacak. Şöyle ki tek el kullanımı için yapacak bunu. Çünkü Google Android'deki Chrome'un her şeyi tepede.
Evet.
Yani tek parmakla kullanmak çok zor. Yeni sekme açması, şu zorluğu.
Telefonlar büyüdü.
Telefon büyüdü. Evet.
Eskiden sorun olmuyordu. Şimdi büyüyünce tepeye ulaşamıyorsun tek elinde kullanırken.
O yüzden yukarıdaki önemli şeyleri aşağı alarak bir rahatlama yapacaklarmış.
Güzel olur.
Microsoft da Teams servisine duyurdu.
Slack diye bir hizmet var. Hani evet. Son kullanıcı belki çok bilmez ama böyle takım çalışması, işte bir arada bir iş yapıyorsan ona yönelik güzel, son zamanlarda bayağı yükselen bir hizmet. Aslında tam bunun karşılığı gibi bir şey bu Teams. Office'le tabii daha entegre. Biraz daha işte bazı özellikleri daha iyi falan. Takım için bir uyum halinde çalışmayı sağlayan bir uygulama.
Tabii adamda Microsoft Office var yani. Hani.
Evet, yani zaten Microsoft hani iş yerlerini falan hedeflemeyi hep ön plana çıkarıyordu. Bu da onunla uygun, o vizyonuna uygun bir hamle. Slack'in şey ilginç oldu. Microsoft bunu tam duyurmadan birkaç saat önce, yani işte o günün sabahında gazeteye tam sayfa ilan verdiler. İşte Microsoft'a işte öğütler veren falan gibi bir şey. Sanki hani onların şeyini bir önceden duyurmuş gibi oldular. Ama sonuçta Microsoft bir dev. Yani Slack karşısında küçük kalıyor. Eğer hani iyi olursa da şeyi, Slack belki silinip gider. Ama tabii bu rekabet sonuçta. Hani arayüz, kullanım, tabii, hangisinde daha iyi olursa o öne çıkacak.
Microsoft güncelleme sistemini de güncelleyecekmiş. Onu da açıkladılar.
Nasıl olacak?
Şimdi şöyle. Bunun bir ismi var. Unified Update Platform.
Tamam.
Bununla birlikte diyor ki Microsoft, ben diyor bizim güncellemelerin istediği işlemci ihtiyacını kısacağım diyor. Paketleri ufaltacağım diyor.
Tamam.
Daha hızlı kurulmasını sağlayacağım
güzel
diyor.
Güzel haberler. Evet. Hepsi.
Tabii bu şey yeni güncellemeden sonra gelecek. Bir sonraki
Windows'un
yeni güncellemesiyle. Evet, ondan yani sonra çıkacak.
Şu anda güncelleme indirdiğimiz zaman kurmayacağımız bazı dosyaları da indiriyoruz. Tabii. Yani çünkü Microsoft bir paket yapıyor. Birden fazla sürüme uygun oluyor o paket. Diyor ki ben işte yapıyı değiştirerek herkesin sadece kullanacağı dosyaları indireceği bir sistem yapıyorum. İşte hem kotalardan biraz kurtarmış olacağız. Hem de kurarken gereken işlemci gücü azalmış olacak.
En baştan böyle olması gerektiği gibi.
Tabii. En baştan böyle olmalıydı gerçekten.
Creators Update var ya, bir tane yaptık geçen, konuştuk, ondan sonra gelecek bu. Microsoft PC üreticilerine Windows 7 ve 8 bir lisansına satışını sonlandırdı.
Evet, hala varmış.
Varmış, evet.
Windows 7'li bilgisayar üretip satabiliyorsun. Artık işte onu sonunda sonlandırmışlar. Bedava update periyodu da bitti çünkü.
Kaldık Windows 10 sadece artık.
Windows 10. İstedikleri de buydu. Evet. Zaten hani doğru olan da bu. Bir şeyi daha Windows 7'yi hala satıyorsan zaten bir gariplik var demek.
Değil mi?
Ya şimdi tabii bu bizim için tabii bir ev kullanıcısının şu anda Windows 10 kullanmamasının bir anlamı yok. Bilgisayarında öyle falan özel bir durum yoksa.
Bedava verdi adam.
Yani ama şimdi tabii 10 bin oturumu olan ne bileyim banka var. Çok büyük firma var ve o firmanın işte özel yazılmış yazılımı, kendine özel yazılımı falan oluyor. O adam için o sistemin çalışmaya devam etmesi çok önemli.
Evet.
O adam Windows 7 ise ona geçmeyi göz önüne alamıyor. Çünkü deli gibi test etmesi lazım ve sonra bir bilgisayarın değil işte ve icabında 10 bin bilgisayarın güncellenmesi lazım. O adam aynı şekilde devam etmek istiyor. Büyük müşteri.
Gömülü sistemlerde sıkıntı olur herhalde, değil mi? Hala şimdi biz düşünüyoruz ki aklımıza laptop alan adam geliyor. Windows 7 mi hala alıyormuş ama bilmem ne makinesinin içinde Windows 7 çalışıyor. Tabii. Biz görmesek
tabii
bile.
Tabii ya işte ATM'ler falan. Onlar da hep işte güncelleme işi büyük sıkıntı. O kadar kolay gerçekleşmiyor.
Evet.
Ertelenebildiği kadar erteleniyor. Ya da işte böyle büyük müşteri olduğun için Microsoft'a falan baskı yapılıp hala işte eski sürümler destek alınıyor. Ya da eski sürümün kendisi işte hala temin edilir halde tutuluyor. Ama bir yere kadar.
Bazen bu belediyelerin cihazları arızalanıyor. Arkada Windows'un XP olduğunu görüyoruz.
Ya işte o mesela büyük problem. Çünkü Windows 7 dediğin bugün yine hani nispeten güncel.
Evet.
Windows 7 ile çok rahat çalışırsın, edersin. Ama işte Windows XP hala kullanıyor adam. XP'nin artık açıkları falan yamanmıyor biliyorsun.
Öyle.
Kullanmamak gerekiyor. Ama adam hep onu kullanacak. Sen bu hizmeti verdiğin sürece de kullanacak.
Doğru. İşte bu da onu kesmeye yönelik hareketler.
Bir yerden sonra zorla kesiyorlar.
Evet. Microsoft okullar için Minecraft Education'ı duyurmuş. Bu bir süredir geliştirilen bir oyun aslında. Aslında şöyle oyun aynı oyun da.
Bazı özellikler eklemişler. Evet, bazı sınıfta kullanılmaya uygunlaştırmak
araçlar
için.
Araçlar eklemişler. Evet. Mesela öğretmenlerin öğrencilerinin nerede olduğunu görebilmeleri gibi böyle.
Evet. Veya bir öğrenciyi doğrudan bir yere ışınlayabiliyorsun.
Evet.
Minecraft baya baya bir eğitim aracı haline geldi. Zaten evet. O Minecraft yasağı günlerinde biz konuşmuştuk da bu konuları. Baya bir geliştirdiler.
Evet.
İşte bu sınıfta kullanmaya daha uygun hale geliyor. İşte öğrencilere otomatik hesap açılıyor vesaire falan. Öğretmenin tek tek uğraşması gerek kalmıyor. Ne bileyim tasarlanmış bölümler oluyor. Öğrencinin işte öğreteceği şeye uygun dersler. Evet. Onların hazır olduğu bir işte platform da olacakmış. Yani bu sınıflarda kullanılabilecek bir şey. Tabii öğretmenin de maharetine bakıyor biraz da.
Evet.
Şeyde Microsoft da herhalde en iyi alımlarından birini yaptı Minecraft'ı alarak.
Evet.
Şimdi böyle.
Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Yani
kolay giremeyeceği yerlere giriyor.
O yasak devam ediyor değil mi? Yani herhalde ediyordur.
O yasak hiç şey olmadı ki canım. Yani yasaklanabilir gibi oldu. O, değil mi?
Olmadı
yani
ki.
Bilmiyorum ben o şeyi hatırlayamadım şimdi.
Ya nasıl yasaklayacaksın? Hani yasaklanmış olabilir de. Şimdi oyun zaten hani kutusuyla falan. Mesela Minecraft'ı online yüklüyorlar, alıyorlar. Android'de de var. Nasıl hani marketlerden mi? Öyle bir şey olmadı.
Yok hala yok. O öyle bir konuşma aşamasında kaldı gibi hatırladım ben sanki.
Ya şunu daha ileri indirildi mi? Şimdi bak Minecraft Education diyorsun. Adam bunu böyle bir eğitim platformu haline getiriyor. Bizim okulumuza sokamayacaksın herhalde böyle bir şeyi.
Ya o zaten işte baştan sona bir şeydi. Özel bölüm çektik biz buna. Siz çektiniz olayın çıkışını falan anlattığınız.
Yani saçma sapan bir şeydi.
Saçma sapan bir şeydi. Yani Minecraft öyle bir şey değil. Sonuçta eğitim için de kullanılabilecek. Çocukların işte hayal gücünü geliştiren, oyun oynarken hakikaten bir şey öğretebileceğini ne bileyim. Mesela öğretmene şey yetkisi de veriyor burada. Belirli materyalleri haritaya koyma, öğrenciye verme. Mesela masa yaptıracaksın, işte tahta veriyorsun, işte biraz demir veriyorsun falan gibi.
Doğru.
Bunlardan bir şey üret falan diyebilirsin çocuğa. Tamamen zekayı geliştirmeye yönelik bir şey.
Evet. Foxconn bir sonraki iPhone için kablosuz şarj testleri yapıyormuş. iPhone'larda hakikaten kablosuz şarj yok. Evet.
Ya Murat şimdi bu 9. senesiydi. Herkes şey söylüyor. 10. senesinde Apple önemli bir şey yapacak.
Öyle bir şey yapacak ki.
Öyle bir şey yapacak ki evet. Ve işte sızan şeylerden kablosuz şarj olacağı söyleniyor. Foxconn şimdiden bunu testlerine falan başlamış. Son zamanlarda da sızanlar genelde çıkıyor biliyorsun. Apple'da eskiden sızmazdı hiçbir şey. Ama artık onlar da herhalde bu sızdırma haberciliği gündemde kalmak için işlerine geliyor.
Hadi.
Daha çok var tabii. Bir yıllık zaman var.
Tabii. Twitter kullanıcılarına kelime filtresi özelliği sunacakmış. Şöyle ki mesela ne bileyim senin favori bir dizin var daha izlemedin. Twitter'da bunun spoilerları dönüyor.
Evet.
Onu yani, filtreleyeceksin.
Yayınlandığı gün kaçma şansın yok. Ya hiç girmeyeceksin.
Hiç girmeyeceksin. Bu kelimeleri önden verdin mi hiç olmazsa o akışta gözükmeyecek.
Evet, diyeceksin ki Game of Thrones ben hiç görmek istemiyorum. Twitter sana onu hiç göstermeyecek. Onunla ilgili içinde o kelimeler geçen. Ama tabii adam o kelimeler geçmeden de spoiler
verebilir tabii.
Evet. Yani bu çok ilkel bir filtreleme metodu. Bir sürü iyi şeyi de filtrelersin böyle. Tabii. Yani semantik web denen şey gerçek olmadıkça bu şeyler tam çözülmez. Orada tam diyeceksin ben Star Wars yeni bölümüyle ilgili bir şey görmek istemiyorum seçeceksin. Bir daha görmeyeceksin.
Evet. Yani tabii sadece spoiler da değil küfürler falan da eklersin. Onlar da çıkmaz sana. O tür şeyler de gelmez.
Yani benim eklemek isteyeceğim şeyler olur. Ya da şöyle her şeyi bloklasın benim izin verdiklerimi göstersin. Ben onu tercih ederim.
Yetişemezsin ki ona.
Ben onu tercih ederim.
Yani Twitter çok eleştiriliyor. Hani orada sosyal ağ üzerinden işte insanlara rahatsızlık verici işte troller vesaire falan çok oluyor. Rahatsız ediyorlar diye. Ve bunu sen çözmek için de yeterli araçları sunmuyorsun şeklinde bayağı eleştiri alıyor. Onlar da ne yapsak diye düşünüyorlar sürekli.
Evet.
Geliştirme peşindeler.
Bu haber ilginç. LinkedIn mesleklerin kazançlarını göstererek tavsiyelerde bulunacak insanlara. Yani sen bir LinkedIn'den bir görüşme yapıyorsun. Maaş konusuna geldi konu.
Evet.
Raiç ne acaba? Hani adam sana işte 1000 lira diyor ama sen bir bakıyorsun yok o meslekte, o bölgede, o şehirde o şeyin raiçi 2000 lira mesela.
Ya şimdi atıyorum kafada. Kurumsal firmalarda genelde maaşlarını birbirine söylemene izin vermezler. Evet. Sözleşmede yasaktır. Söyleyemezsin de hakikaten veya ortaya çıkarsa kovulmana bile gidecek kadar ciddi bir problem olur. Ama işte bir şekilde bu veriyi sen LinkedIn'e verebiliyorsun anladığım kadarıyla. LinkedIn de bunları bölge bazında ortalamasını söylüyor. Hmm. Türkiye falan yok, ben baktım biraz. Amerika'nın ama her şehri var. İşte bir yazılımcı ne kadar kazanıyor ortalama. Evet. Şirketlere göre de hafif bölmüşler. İşte Facebook'ta ortalama şu, Google'da ortalama bu. Kaç kişinin o veriyi verdiğini falan gibi istatistikleri de vermişler.
Ya kadar doğru olduğu da tartışılır.
Tartışılır tabii, onu bilemezsin. Ama hani hiçbir ortada veri yokken kafandan bir şey atmaktansa ortalama bir şeyi de görebiliyorsun oradan. Evet. Bir Facebook'ta yazılımcı senede 155 bin dolar kazanıyormuş ortalamada. Hmm. Mesela San Francisco bölgesinde.
Evet. Instagram'dan tek tuşla ürün almak mümkün olacakmış. Gördüğün bir şeyi hemen satın alabileceksin.
Instagram için çok mantıklı değil mi?
Evet.
Yani tam bunun için kullanılıyor orası aslında. Herkes ürün koyuyor, resim çekip ürünlerini sergiliyor da. Tabii başka amaçla kullanan da var da. Tek tıkla satın al diyebilmen, bilmiyorum, işe yarar gibi geliyor bana. Tabii tutar mı tutmaz mı bilemeyiz ama.
Bana da birazcık mantıklı geldi. Bakalım.
Orayı bir böyle pazar yerine çevirmiş gibi bir şey olacak.
Evet. Vimeo da stream işine girmek istiyormuş. Gerçi var aslında da daha da hani büyütmek. Adamların şeyi bu, şu. Diyor ki benim diyor zaten üyelerimde bu işi profesyonel olarak yapan bir sürü insan var. Zaten Vimeo profesyonel ağ. Evet. Yani oraya kedi videosu koymak için değil. Ben diyor bunları kullanarak içerik üreteceğim. Kendi kitlemi kullanacağım içerik üretmek için diyor.
Yani Netflix'in biraz daha kullanıcılara dayanan versiyonu gibi bir şey mi olacak?
Aynen öyle. Ve diyor şeyden işte abonelik sistemi olacak.
Yani YouTube Red'den bir farkı var mı?
Yani YouTube Red'de de aslında
aynı. Galiba orada şey, orada video zaten herkese açık da sen reklam görmüyorsun.
Reklam görmüyorsun işte. Orada da şey var.
Burada ama Red'de üye de olmadan herhalde içeriği var. De göremeyeceksin. Anladım.
Burada yani. Ya şey, özel içerik sunulacak işte. Hani abone olacaksın. Aynı şey gibi Netflix gibi olacak aslında birazcık ama içeriğini profesyonel stüdyolardan almak yerine sana ürettirecek. Senin kitlene üretecek. Çünkü orada da bir sürü yönetmen var. Amatöründen profesyonellerine. Evet. Oyuncular var. Ama bilmiyorum, bana biraz zor bir iş gibi geliyor.
Ya izleyici izletebileceğin içerik olursa olur da ne çekeceksin, ne bulacaksın? Hani
bilmiyorum.
Amatörce yapabileceğin bir işten ne kadar ne olabilir?
Ya bir de değil Netflix mi? Vesaire almış yürümüş hani.
İşte ama Netflix mesela amatör yönetmenlerle falan çalışmıyor yok işte, ki bayağı bildiğin.
Sen işte bununla bir de rakip olacaksın. Bir de insanlar kaç tane servise daha para ödeyecekler yani.
Evet. Sürekli bir şey almaya çalışan, aylık abonelik ücreti tabii almaya çalışan bir servis.
Red'in haberi biraz sonra gelecek. Samsung 2.8 milyon çamaşır makinesini geri çağırmış.
Türkiye
Amerika'da.
Şey değil, Türkiye'de.
Evet.
Alakalı değil.
Bunu daha önce haberini yaptık da o yüzden diyorum. Doğru çıktı. Hani hakikaten böyle bir tek tük olaylar başlamıştı bu üstten doldurmalı makinelerde. Evet. En sonunda resmileşmiş.
Ya 2.8 milyon da az değil gene yani. Evet.
Yalnız
o üstten doldurmalı makineler güzeldi. Değişik bir konseptti. Ama ne problem çıktı acaba?
Şey olmuş abi, üst kısmı çıkıyormuş.
Kapak fırlıyormuş.
Kapak fırlayıp sana çarpıyor. O risk var.
Birkaç yaralanan kullanıcı evet olmuş. Anladım. Çalışırken düşünsene sıkma esnasında falan fırlayıp geliyor üstüne.
Allah Allah.
Evet.
Yani bilmiyorum.
YouTube Red sadece 1.5 milyon abone toplamış. Hani dünyanın
çıktığından beri.
Evet, en büyük video ve müzik tüketim yeri YouTube. Bunu da değerlendirelim, paraya döndürelim dediler Red'de. Ama çok azmış, 1.5 milyon kişi sadece
paralı abone olmuş. 1 milyon da deneme sürümü kullanan
deneme,
varmış.
Evet, onlar denemede kalmış.
Yani bayağı az aslında. Yani demek ki insanlar, o da şey diye söylüyorlar. Hani insanlarda şey algısı var. YouTube'daki içerikler ücretsiz. Hı.
Niye oraya para vereyim?
Evet, aynen. Niye para vereyim yani?
Başında şey neydi? İnternette otel arıyor musunuz falan reklamı çıkıyor. Onu da küfür eder geçerim diyor adam.
Evet.
Tabii canım, yani insanlar bedava alternatif olan bir şeye hayatta para vermez. Reklamsa işte onu normalde blokluyor falan da, hani geçemiyorsa da işte o reklamı geçin çıkmasını sabreder, ona kadar bekler, geçer, izlemeye devam eder.
Öyle.
İşte çok az, 1,5 milyonmuş, o kadar işte.
1 milyar izleme var, düşünsenize şeyde, kullanıcı sayısı pardon, aylık, yıllık, aylık.
Yani onun içinde 1 milyar, ne kadar az
1,5 milyon hiçbir şey değil. Aslında 1,5 milyon başka bir şey için iyi olabilir de, YouTube ölçeğine kıyaslayınca ufacık kalıyor. Red'den vazgeçmeyeceğiz.
Gerçi şöyle söyleyeyim. Yani. YouTube'da çok hani zorlamadı Red şu kadar iyi.
Çünkü her yerde yok.
Şöyle iyidir falan diye. Hani
tabii her yerde yok.
Aşırı tanıtmadı, reklamını yapmadı.
Evet. İşte Amerika'da var, Meksika'da var, Avustralya'da var, Yeni Zelanda'da var. Yani dünyanın geri kalanında adamlar yoklar. Ha, bizde bak buna rağmen şey var biliyor musun? O kazançlar kısmında Red, evet, diye bir yer açıldı. Çünkü adam diyor ki ben reklamsız göstereceğim seni. Ben de reklamla, görüntüden kazanıyordum. Ne yapıyor? Red'den bana pay veriyor.
Demek ki bize Amerika'dan izleyen var.
Evet, onlar Red'in böyle
çalıştığı
ama
yerlerden izleyen var.
0,01 hani böyle tabii, çok ufak bir şey böyle. Rakamlar. Ama var yani. YouTube'da şimdi kötü yorumları temizlemek için olanaklar sunmaya çalışıyor. Var aslında bir sürü şey. Kullanıcıları banlamaktan vesaire.
Ama çok kötüydü ya. Murat, yetersizdi.
Yetersiz. Ya yani YouTube sırf bak Türkiye'de değil, dünyanın şikayet ettiği şey. Yorumlar felaket.
Evet.
Bunu bayağı iyileştirdiler. Biz bir ara kapatmıştık hatta. İyileştirmelerden sonra açtık. Şu anda da işte şey yapmaya çalışıyorlar. Hani kötü yorumu aşağıya atıp iyi yorumu ödüllendirecek şekilde hani ekstra sistemler koyacaklarmış.
Ya işte yukarıya yorumları sabitleyebileceksin, beğendiğin yorumları. Tabii. Üretici olarak senin yaptığın yorumlar diğer kişilerin yorumlarından farklı renkte çıkma gibi. Ya aslında çok temel zaten olması gereken şeyler. Ya veya bir çok beğendiğin bir yoruma kalp işareti verip oruna teşekkür etmiş
şimdi
gibi olacaksın.
Şimdi sen tabii ki kötü yorum yazan adamı atabiliyorsun o YouTube'dan. Yani o hesabı atabiliyorsun ama sen müdahale edene kadar o içeriye giren adam bir sürü küfür görüyor. Hiç olmazsa böyle bir sıralama mümkün olursa adam en azından düzgün mesajları görür en üstte.
Evet. Yani buna önem verdiklerini en azından görmüş oluyoruz.
Evet.
İyi yönde gelişme olacak.
Intel'de bir satın alım yapmış. Vogue firması. Ben daha önce duymamıştım. Bu adamların uzmanlığı özellikle spor konusunda spor çekimlerini 3 boyutlu olarak çekip işte gözlükle vesaire izlemeni sağlıyorlar. Intel de bunları alarak o işe girişmiş. Yani VR gözlüklere içerik sonuçta lazım. Bu adamlar da bunun spor ayağını üretiyor.
Intel pek çok alana biraz dallanıp budaklanıyor gibi geliyor bana Murat. Evet. En son bu IDF falan da hep İşte bu VR'lar, işte ne bileyim drone'lar, hep onlar ön plandaydı.
Evet.
Sanki böyle işlemcinin işte bildiğimiz klasik onların hani ürünlerinin yanına ekstra şeyler mi gelmeye çalışacak? Ne olacak?
VR her yerde var artık, bu iyi olacak kötü olacak ayrı konu. Bu kesinlikle bunu bir yaşayacağız hepimiz işte PlayStation'dan Oculus'una kadar. Ne olacak? Tabii buna içerik lazım. Buraya yatırım yapıyor adam.
Yani tabii VR için çekilmiş özel hani ekipmanla bir spor müsabakasını izlemek de herhalde çok değişik olurdu ya.
Tabii adam yani mesela golü atanın gözünden görmek, ne bileyim kalecinin golü yeme ya açısından
belki,
görmek.
Yani gözünden falan belki hani göremezsin de çünkü kamerayı sonuçta bir yerlere yerleştirmen lazım herhalde. Yani orada durup etrafa böyle dönerek izliyormuş gibi olman herhalde değişik olurdu.
Seni yine olayın içine bayağı katmayı başarıyorlar.
Yani. Sahanın kenarından teknik direktör gibi izleyebilirsin mesela.
Mümkün.
Oraya zaten, koyduğunu tabii, düşün tabii. Kamerayı.
Öyle. Evet. Onun demoları
kafanı
var.
Kafanı çevirerek tabii sağa
şeyde
sola.
Şeyde mesela ben izlemiştim. Boks müsabakasında sen de ringdesin.
Yani, yumruğu yiyorsun yani, gözüne. Evet. Eğiliyorsun şöyle.
İnsan tabii. Yani bayağı böyle etrafında işte kameramanları falan görüyorsun. LastPass'in en temel özelliklerinden biri bedava oldu. Şöyle LastPass'in bir bedavası var zaten. Herkesin kullanabildiği. Bir de ücretlisi var. Özellikle şeyde kısıtlama getiriyordu. Birden fazla cihazla kullanmak istiyorum.
Mobili nesnesi desteklemiyordu.
Evet. Ne oluyor? Premium alıyordun. Çok büyük bir para değildi ama işte bir paraydı. Şimdi artık o kısmı ücretsiz oluyor.
Gene premium'u var ama değil mi?
Yine premium'u var evet. Yine orada bir Premium'da başka bir şey, özellikler de sunuyorlar. Yani bu çok önemliydi çünkü bir cihazla kısıtlıyordu seni. Artık öyle bir derdin yok. LastPass kullanıyorsan elinde ne kadar cihaz varsa hepsine kurabileceksin bir ücret ödemeden. Bizden bir haber. PCNet kapanıyor.
Türkiye'nin son bilgisayar dergilerinden ben birisi. Evet,
kaç tane kaldı deyince sayamıyoruz zaten. Bir çipi sayıyorum. Başka ne var?
Hardware Plus. Yani bir şeyleri bilmiyorum. Kapağı kadınlı bilgisayar dergileri, şey bir teknoloji dergileri var ya hani.
T3 falan mıydı? Neydi?
T3, staff mı taf. Ben onlar çıkıyor mu çıkmıyor mu hiç bilemiyorum da.
Evet, farklı konsept onlarınki zaten.
Ya kapaktaki kadına bakıyorsun, evet. Derginin adını bile görmüyorsun genelde zaten. O yüzden hani var mı yok mu? Onlar teknoloji dergisi.
Evet.
New Tech falan. Onların durumunu bilmiyorum. İşte çip, PCNet. Hardware Plus vardı. PCNet de gitti. Diğerlerinin durumu da zaten özellikle çip biliyorsun 3 aylık oldu şeklinde bir duyum var. Ne bileyim işte söylenti var. Benim çok aklıma yatmıyor çünkü ben 2 ayda bir çıkan dergilerde çalıştım. PC Extra'da. Büyük zorluklar yaşadık 2 aylık olması nedeniyle. Bir kere 2 aylık dergi demek gelir 2 aylık demek. Hani yılda 6 kere gelir toplayacaksın. Bir kere bunu düşün.
Doğru.
Dergiyi 2 katı fiyata satmıyorsun ki.
Öyle.
Efektif olarak yarıya düştün. Bunun dışında o 2 aylık derginin dağıtımında falan ciddi sorunlar oluyor. Çünkü sen hani dağıtıcı bu dergileri dağıtıyor bayilere. Kasım sayısı dağıtıldı. Bu sayı Ocak ayına kadar bayide kalacak. Ocak ayında yenisi gelecek. Yenisi dağıtılacak. Ama Kasım ayının sonunda aynı dağıtıcı senin dergilerini toplayıp getiriyor. Evet. Satılmayanları. Abi getirdik diye. Dur ne yaptın? Bu aralıkta da kalacaktı diyorsun. Öyle miydi falan. Keza bu bayi, bir de bayi tarafı var. Bayi de aynı şekilde. Bayi de diyor ki ya bu dergi bir ay oldu, bu derginin yenisi çıkmadı mı? Atıyor senin dergini arkalara.
Evet.
Bir ay önce gelmiş.
Bir de işte, abi eskimiyor haberler. Yani artık günümüzde o kadar hızlandı ki.
Bilgisayar sektöründe mesela zamanında yine utanarak söylüyorum hala çıkıyor mu bilmiyorum ama bilgisayar dergilerinin teknik anlamda şahı CT Teknik diye bir Alman dergisi kabul edilirdi. Doğruyum değil mi?
Doğrusun.
Bu dergi teknolojinin, bilgisayar teknolojisinin deli hızına ayak uydurabilmek ve internetin baskısına ayak uydurabilmek için 15 günlük olmuştu aylık dergiyken. Sen bir de 3 aylıkken ne hangi teknolojiyi anlatacaksın ki?
Yani.
Düşünsene bir yeni bir ekran kartı çıktı ve o ekran kartı da senin basım tarihine falan denk gelmedi diyelim. Bir sonraki 3 ay yani 6 ay sonra sen o ekran kartını yazacaksın demektir. Ya kimse bunu 3 ay eskimiş teknoloji, en iyi ihtimalle 3 ay eskimiş teknoloji haberlerini kimse okumak istemez.
Aynen.
Dediğim gibi bazıları 6 aylık olacak onlar. Tabii. Yetişmediği için baskı hazırlanma sürecine 6 aylık olacak. Firmalar da sırt çevirecek.
Tabii.
Ya da şöyle bir firmayla reklam konuşursun. Şimdi tabii çipin derdini biz hani onlara şeyine çok yorum yapmayalım ama hani şimdi ben bir firma olsam, sen bana reklamcı olarak geleceksin, şimdi diyeceksin ki Mart ayında çıkacak olan reklamınızı alalım. Ben diyeceğim ki Mart'ta ne yapacağım belli değil. Hele Türkiye gibi ya. Doların değiştiği falan bir ülkede, ben o kadar uzun vadeli küçük bir firmaysam hele, o kadar uzun vadeli şey yapamam. Mesela bilirsin bu dergilerin arka sayfalarında market sayfası vardır. Bizim gibi bilgisayar meraklıları için en değerli sayfalar onlardır. Çünkü orada küçük firmaların böyle fiyat belirterek ilanları olur. İçerideki dev firmaların büyük reklamlarından çok daha önemlidir o market ilanları. Onlar genelde işte böyle şimdi merdiven altı falan diye burun kıvrılan küçük firmalardır. Ben de yıllarca öyle firmalarda çalıştım. Öyle bir firmada çalıştım. Şimdi o reklamın sen fiyatla falan işte bilmem ne GTX 1060 bizde 1000 lira falan... Öyle verirsin o reklamı. Anlamı odur.
Değil mi?
Ben onu 3 aylık nasıl vereceğim? 3 ay sonrasına fiyat belirterek. Yani maalesef 3 aylık dergiyle falan bu iş yürümez.
Ya işte olmaz. O son bir herhalde çare gibi mi düşünülüyor artık? Neyse.
Yani bir yanda kesip öldürmek yerine biraz süründürelim herhalde düşünce.
Bir yandan da PCNet işte 20 yıla yakındır vardı. Çok eski, evet, dergilerden biriydi.
Benim bulaşmadığım nadir dergiden birisi. Hmm. O yüzden uzun süre yaşayabildi. Benim çünkü çipe bile bulaşmışlığım var. Level'a bir kereliğine yazı yazmışlığım falan var. PCNet'le hiçbir şey yapmadık bildiğim kadarıyla bugüne kadar. Arada benim yazılarımdan tırtıklandığı falan bir şeyler olmuşsa bilemem. Çünkü bazen öyle bir şeyler oluyordu. Yazık. Ama işte bilgisayar dergileri görmek zorunda. Değişiyor.
Öyle.
Şimdi moda değişmiyor. Hani insanlar mağazadan alıyorlar, giyiyorlar. Ama teknoloji değişiyor. Ne oldu? İnternete kaydı. Hı hı. Normal. PCNet'in bir internet varlığı var ama.
Var, o devam ediyormuş.
Yani tamamıyla kapattık gittik kepengi değildir.
Değil ama hani anladığım kadarıyla pek kimse kalmıyor içeride ya. Yani yazı yazan insanlar.
Abi zaten internetten gelir elde etmek ne kadar zor biz ya biliyoruz
bu,
yani.
PCNet enteresan. Bu bir forumları var. Bayağı kalabalık.
Çok güzel, çok, evet, kalabalık. Valla belki o tutu kalır. Şimdi tabii şöyle bir durum var. PCNet belki başka bir yayın grubunda olsa sürerdi ama ikisi de aynı Doğan grubunda. Çip de aynı yerde. Zaten işte kemerler sıkılmış, gelir kar payı, kazanç düşmüş, reklamlar düşmüş. Bir de iki tane. Olmuyor. Birbiriyle rekabet ediyor bir yerden sonra. Dolayısıyla birini feda etmeleri şaşılacak şey değil. Valla arkadaş, orada da çalışanlar bizim meslektaşlarımız, arkadaşlarımız. 20 yıl diyorsun bak. Hı. Yani benim de ilk bir dergide bir yazımın yayınlanması 1996. 20 yıl. İyi olsunlar isteriz. Umarım mümkün olduğu kadar az mutsuzlukla, acıyla, evet, herkes bir yerini bulur. Hayatını devam ettirir. Hı.
Mesela bak yurt dışında da Condé Nast yayınları, Ars Technica'lar, Bayard'lar falan şöyle bir şey... Profesyoneller için paralı sisteme geçeceklermiş abonelik.
Ne şey mi? Özet geçilecek. Ya Executive bir... summary denen bir şey vardır. Yöneticiye özet geçilir.
Doğru. Hani... Daha fazlası. Mesela seminerler falan düzenleyeceklermiş. Böyle toplanacaklarmış.
Ama zaten abonelik ücreti az değil. Bayağı yüksek fiyatlardan, evet, bahsediyorlar.
Yüksek, yıllık yüksek.
4000
dolar, 4000 dolar olması gerekiyor. Evet, 4000 dolar.
O özel bir servis.
Evet.
İşte bir gelir, herkes bir gelir,
bir şey peşinde.
Alternatif gelir yaratmaya çalışıyor kendine. Ki hani Wired falan, onun satışı falan delidir. Hani bizim bu kapanan dergilerle, yok, ya da hayatta hayatını sürdüren dergilerle kıyas kabul etmez.
Aynen öyle. Oyun dünyasına geçeyim ufaktan. PlayStation 4'ün nihayet fiyatı, Türkiye fiyatı belli oldu. Zaten 10 Kasım'da geleceğini biliyorduk.
4 Pro'nun
pardon. 1700 TL.
İyi fiyat.
Valla.
Benim beklediğimden
1800-1900 civarı olur derken 1700 iyi fiyat.
Yani 1700 KDV dahil değil mi? Öyle bir de üstüne KDV.
Yok, görürler 1700 TL.
Vallahi bence iyi fiyat yani.
Yani ama şunun için iyi diyorum. Zaten şu slimler 1 TB'ları 1500. Hani 200 lira veriyorsun. 4 Pro alıyorsun.
Yani.
Alınır bence. Satış içinden şu ana kadar gelen bir hani gecikme falan haberi yok.
10 Kasım'da,
10 Kasım'da diyor ki her yerde olacağız biz diyor.
Artık bu devirden sonra Pro alınır.
Bence de.
Pro varken Pro alınır. Ha, 4'ün varsa şu anda tabii PlayStation 4'ü olanların üzülmesine, sıkılmasına, PlayStation 4'ü acilen satışa koyup Pro alabilmek için işte evi ipotek etmesine falan hiç gerek yok. Aynı oyunları oynayacaklar.
Öyle.
PlayStation 4 50 milyon falan satmış mıdır?
Satmış.
Öyle bir şeydi. Yani o geliştiriciler falan tarafından göz ardı edilecek bir kitle değil. O desteklenecek. Oyunlar tabii çıkacak. Ki. Zaten Sony'nin de yaklaşımı o. Yani oyunlar PlayStation 4'te de oynanacak. Pro'da, evet, ek güzellikler
Sony'nin
olacak.
Hani çekinmeden söylediği bu yöndeki tek şey şu. VR daha iyi olacak Pro'da.
O da birazcık zaten matematiğin gösterdiği bir şey. Yani Pro'nun grafik gücü neredeyse 2 kat.
Evet.
VR'da fark edilecektir. Ama dediğim gibi yani ben PlayStation 4 sahibi olsaydım şimdi çok da kafaya takmamıştım bunu. Ama yeni alıyorsan
yenisini
al tabii ki.
Xbox sahibi olarak hiç kafaya takmadım diyorsun.
Tabii ki. Ya yani biz seni Scorpio mu ne gelecek? Evet, biz o zaman üzüleceğiz. Xbox sahibi olarak zaten genelde üzülüyorsun Türkiye'de hele. Genelde zaten sen acıların çocuğu durumundasın. Değişmiyor.
Evet.
Ama Titanfall 2 çıktı.
Titanfall 2 geldi, evet.
Ve süper güzel. Ben çok çok beğendim.
Oynuyor musun?
Oynuyorum. PlayStation 4'te bize ulaştı. Ben çok beğendim. Birincisine hiç benzemiyor. Hı. Tamam, yine pilotlar, robotlar falan eyvallah, ama oyun olarak multiplayer'da yine yakın ama single player'da bambaşka bir oyun olmuş. Multiplayer tamam, yine hemen hemen aynı şey. Yine incelemeye saklamak lazım yorumları. Sakla, çok da bir şey söylemek istemiyorum. Söyleme. Bayağı bir Call of Duty olmuş. Bu arada Call of Duty de çıktı bugün. Hı. Infinite Warfare. Tabii Titanfall'ın yapımcıları Call of Duty'nin asıl babası. Bayağı bir o Call of Duty deneyimlerini bu sefer aktarmışlar. Özellikle bir pilot modu var. Sadece Titan'lar olmadan insanlar savaşıyor multiplayer'da. Bariz diyorsun, ben Call of Duty'nin multiplayer'ını oynuyorum. Adamların hareketleri, silahların hissi, vuruş hissi dediğimiz his. Her şey Call of Duty'yi hatırlatıyor ama çok güzel.
İyi.
Call of Duty de çıktı. İşte önümüzdeki hafta bunlara bakarız.
Titanfall'ın şeyi şuydu abi. Titanfall güzel oyundu ama herkes oynadı, bitirdi, gitti.
Unuttu gitti.
Unuttular, evet. Zaten bedava verildi.
Öyle. Sonra. Ya çok çok kısa sürdü ateşi.
Evet.
Ya zaten bilim kurgu falan türü oyunlar o kadar ilgi çekmiyor. Yok. Bir kere hani kalende golle maça başlıyorsun. Bir de biliyorsun o ilk çıktığında hani ilk 50 GB falan büyüklüğündeki ilk oyun muydu diyebiliriz herhalde. O bir sıkıntı. Geçen senelerde internet hızları daha da düşük. Çok bir şey değişmedi gerçi. O da ayrı bir darbe getirdi. Hani bir sürü böyle kalesinde golle çıktı. Bir de çok ilgi çekici değildi. Özellikle single player'ı zaten böyle seni botlarla multiplayer oynatıp single oynuyorsun dedirtiyordu falan. Garip bir şeydi. Olmadı. Büyük evet. Hayal kırıklıklarından biridir. Biz de heyecanla bekledik. Hiçbir şeye benzemedi. İki, tabii ki bu birin negatif elektriğinin arkasından, ben ikinin çıkacağına zaten çok şaşırmıştım. İki, bilemiyorum. İkinin de kalesindeki gol bu birin negatif elektriği.
Evet. Belki incelemeler değiştirir.
Bakalım. Biz incelemesini yapacağız. Call of Duty'yi de herhalde yaparız.
Herhalde.
O daha ulaşmadı elimize. Hangi platformda gelir bilmiyorum. İşte artık yılın son beklenen oyunları birer birer
geliyor.
Dökülüyor.
Evet. Facebook'ta Game Room diye bir uygulama duyurdu.
Reklamı çıkıyor da ne olduğunu abi anlatmıyor. Yeni oyunlar burada falan gibi uygulaması bir reklam
var. Değil mi? Bildiğin
tabii
Windows'a kuruyorsun.
Steam'in Facebook oyunları versiyonu gibi düşün.
Farmville oynama versiyonu.
He. Ama tabii şeye öngörmek mümkün. Burada sonuçta Steam Facebook VR işine girdi Oculus'la.
Evet.
Yarın öbür gün onun uygulamaları da bunun içinden çıkacaktır.
Ya şey diyorlar şu an için, Facebook'taki o oyunlar sekmesinden çok da farklı değil görünüşü.
Evet, ama işte ayrı uygulama. Şey.
Ama de hakikaten VR için bir altyapı hazırlanıyor sanki.
Vallahi bu Facebook şifresiyle buna giriliyordur kesin.
Öyledir. Evet.
Bir oyun sistemi daha olmasın lütfen. Evet. Bir şifre daha olmasın. Biraz da çünkü acemiysen öyle kafa karıştırıyor ki. Hele şey var ya, bazı oyunlar hani Steam'den Uplay oyunu oluyor ya, Steam'den evet, açılıyor. Evet. Ya adam diyor ki ya bir şifre girdim kardeşim, bir daha mı account, bir daha mı şifre falan. Evet. İyice kafa karışıyor.
Bazı oyunlar da kendi sosyal ağlarını uyduruyorlar. Evet. Falan.
Felaket. Valla felaket, bu kadar eziyet, bir oyun oynayacaksın, bu kadar eziyet olmamalı. Zaten ama şöyle de bir acı bir şey var. Özellikle Ubisoft'un oturup derin derin düşünmesi lazım. Çünkü ben Ubisoft oyunu, yani Uplay gerektiriyor diye ben bu oyunu yok almıyorum diyen arkadaşlarım var benim. Çünkü bir dedim ya, yani Steam'den alıyorsun.
Evet.
Ama ayrıca onu da istiyor falan filan. Ya 2 dakika oyun oynayacağız kardeşim.
Evet.
Kaç kere login olduk? Kaç servise login olduk?
Ya. Bu haber daha önce konuştuğumuz bir konuyla alakalı. Hep diyoruz ya, aldığın oyunlar gerçekten senin mi? Hani küt diye bir anda yok olabilir o Steam'den
Steam'de
oyun.
Steam'de değil.
Aslında hiçbirinde değil. Bak bu da enteresan bir haber. Mesela Origin, şimdi Amerikalılar, Amerika hükümeti bazı ülkelere ambargo uyguluyor. Evet. Yani İran'a vesaire. Evet. Bu ambargoyu şeyle de uyguluyorlar. Diyorlar ki oyun yapımcılarına, siz de diyor servislerinizi buralara vermeyeceksiniz.
Satamazsın İran'a.
Evet, ne oldu? Origin küt diye gitti.
Nerede gitti?
İşte neymiş? Myanmar'da bir tane örnek var. Adam diyor ki ya ben aldım oyunlar, bir sürü para verdim, erişemiyorum, açamıyorum.
Diskinde yüklü bile olsa ya,
evet.
Login olup da hani kendi kimliğini onaylatamadığı için yine oynayamayacak. Aynen. Kredi çekmesi lazım.
Şimdi bu tipik bir örneği yani.
Şey falan rezillik. Olmaz mı? Yani VPN üzerinden açılmaz mı?
Açılır.
Yani bu
açılması lazım.
Açılır. Yani o zaman aşarsın bunu rahat bir şekilde.
Yavaşlar.
Ama işte her yasağın da çözümünü de VPN diyoruz. Yani bir gün VPN'e hayır, giremeyeceğiz.
Tabii sonuçta hani bunun haberin konusu da bu DRM'in böyle bir yan etkisinde olma ihtimali evet. Var.
Tabii tabii.
Hiç şu an aklına gelmeyen. Bugün iyisin. Dünyayla entegresin, hiçbir sorun yok. Yarın öbür gün Amerika ile aran bozuldu. Ambargo yedin diyelim. Ya.
Şey şansın
aldığın parasını verdiğin oyunların oynayamıyorsun.
Geri alamayacağım paramı.
Bu oyunlar da işte bu oyunların işte tozlu rafları yapılamayacak.
Tabii.
Çünkü sunucusu kapandı. Tamam hani sen nasıl çalın? Destiny'nin tozlu rafları olmayacak. Yani bugünden saklarsan videoları o zaman üzerine konuşursun. Ama çalıştıralım da ya öyle bir oyun vardı eskiden bizim gençliğimizde oynayalım. Yok öyle bir şey.
Öyle.
Olmayacak. Bir de şu var, bu oyunlar şimdi bunu Steam'de de konuşuluyor, bazı arkadaşların başına gelmiş. Biz yıllar önce söylemiştik. Ya ben demiştim demekten hiç hoşlanmıyorum çok tekrarlama rağmen ama öyle. Sen o oyunların kullanıcısısın, sahibi değilsin. Kullanım lisansın var ve adam senden bunu geri alabiliyor. Bazı oyunlar mesela basın kopyalarının süresi dolmuş. Adam bir anda senin kütüphanenden Dark Souls 3 yok oluyor.
Evet.
Vardı oynuyorduk. Yok kardeşim o süreyle biz bir yıllığına basına bunu vermiştik. 6 aylığına vermiştik. Geri aldık. Hiçbir şey diyemiyorsun. Çünkü Steam'in kullanıcı satış o okunmadan Next'e geçilen yazılar böyle.
Evet.
Tabii.
Aynı şekilde mesela Amazon'da senin Kindle'ındaki kitabı geri çekebiliyor. Geçmişte oldu.
Evet.
Kitabı senden alıyor. Kardeşim parasını verdim aldım. Hayır o sadece kullanım lisansı.
İşte aynı şeyler iTunes'daki müzikler için de geçerli.
Evet. Ya bunun şöyle bir kötülüğü var. Mesela bir medya, yani bütün dünyanın bu online dünyaya dönüştüğünü düşün. Bir müzik grubu flak firmasıyla kapışırsa adamlar o grubu yok edebiliyor. Edebilir. Bütün albümlerini çekip servislerden. Evet. Çünkü çarşıda da CD'si rafta durmuyor.
Aynen.
Bir grubu tarihe gömebilir.
Doğru.
Tarihe bile gömmez. Çünkü hani örneği bile kalmayacak. Ancak işte save etmiş falan, rip etmiş olanlar dışında. Ya da bir yazarı aynı şekilde. Bir yazarı yok edebilirsin. Adamla kapıştın. Anlaşman bozuldu. Bir şey oldu. Eserlerini kaldırabiliyorsun.
Ya bir şey. YouTube kanalını yok eder. Bittin.
Evet, yani.
Bunun yanında şöyle iyi ya da kötü olduğu tartışmalı şöyle bir şey var. Mesela kitaba revizyon yapabiliyorsun.
Evet.
İyi midir kötü müdür tartışılır. Hani basit bir yazım hatasını düzeltmek falan onu kastetmiyorum. Onu tamam da hani kitaptaki bir görüşü yazarın ak deyip sonra karaya çevirmesi benim hoşuma gitmezdi.
Doğru.
Ama bu dijital ortamda dağıtımda bu da mümkün.
Mümkün. Doğru.
Evet.
Şeyde falan da sorun olmuştu ya. Hani hep biz böyle ekstrem örnekleri düşünüyoruz ama iTunes'daki kütüphaneni öldükten sonra çocuğuna bırakamıyorsun mesela.
Evet.
O da bir gündemlerde konuşmuştuk.
Evet, evet.
Çünkü sen onun sahibi değilsin. Kullanım hakkına sahipsin. Çocuğun bir daha alacak. Hatta bu dava konusu olmuştu.
Evet. Doğru.
Kullanıcı adını şifreni bırakacaksın.
Evet.
Nintendo'dan bir şey haber var. Bu Switch için bir video yayınlamışlardı. Orada Skyrim falan gözüküyordu Switch ekranında. Onların hepsi sonradan eklenmiş.
Yani hemen su kaçırmaya başladı. Bir konsept duyuruldu, bir heyecan oluşturdu. Hemen bir şeyler.
Sonradan eklendi, nasıl anlaşılmış?
Yani. Ya zaten kendileri söylemişler. Hani itiraf var elimizde.
Tamam o zaman.
Bir de bu oyunlar yok hakikaten hani.
Çünkü ben de diyordum ya ne güzel gösteriyor diyordum.
Ya işte güzel gösteriyor tabii. Montajda koyunca güzel oluyor.
Ya gerçi mesela hani fotoğraflardaki ekran görüntüleri falan, hani monitörde gözüken görüntü genelde hep Photoshop'la eklenir.
Tabii tabii.
Çünkü fotoğrafta öyle çıkmaz o görüntü net olarak. Photoshop'la eklenir falan. Ama burada tabii içerikten dolayı sorun oldu.
Olmayan bir şey evet. var gibi gösteriyor. Evet.
Ama adamların hani şey, tabii yanlış anlaşılmaya çok müsait de, bizim videonun amacı şey diyebilirdi. Kullanımının nasıl olduğunu göstermek için. Hani yani. Konsept ya, bu işte, tasarım bu.
Tabii şey derler ya reklamlarda, araba reklamlarında işte şeye, kapalı yolda çekilmiştir trafiğe. İşte evet. Sen de bir yerine eleştirirsin bu görseller tanıtım maksatlıdır diye.
Bakalım Mart ayında mı çıkacaktı?
Evet, haberlerim bu kadar. Bir selam göndereceğiz biz izleyicimize. Herhalde bizi dinliyordur.
Bu hafta bizi mutlu etti bize mesajıyla.
Evet. Ali Konuk.
Evet. Sağ olsun bizi dinliyormuş hasta yatağında.
Evet.
Değil mi?
Evet evet, engelli.
Başka yayınları da dinliyormuş. Biz,
dinliyor tabii canım.
Bizi de, biz de aralarında saydı kendisini. Hayata bağlayan, işte bir güne daha devam etmek için güç veren bir yayın olarak saydı. Sağ olsun. Onun sözleri de bize güç verdi. Mücadeleye, direnişe devam diyoruz Ali'ye de.
Evet. Bir şey diyor musunuz?
Vallahi internetin düzgün çalıştığı bir ülke dileğiyle evet. herkese iyi bir hafta dileyelim.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.